yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Yokluktu, yoksulluktu Anadolu. Bozkır'ın orta yerinde bir çocuk doğdu, adı Mehmet oldu. O şehit oğluydu, daha doğmadan yetim oldu. Anası kaptı Mehmet'i, koştu, tarlada ırgat oldu. Eski bir yorgana sardı Mehmet'i, toprağa koydu. Gün oldu, meme emdi, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu, toprak onun yatağı oldu. Mehmet, toprağın üstünde 40 günlük bebek oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini. Güneş kararttı tenini. Mehmet'in aklı erer oldu, babasını sordu. Dedi anası şehit oldu. Gövdesini toprak yaptı, vatana kattı. Senin baban toprak oldu. Mehmet'in aklı ermedi. Babası nasıl toprak olurdu? Gün geldi, düşman Çanakkale'ye geldi. Toprak dedi. Mehmet'in yaşı 17. Toprak benim babam dedi. Vermem dedi. Mehmet, Mehmetçik oldu. Anası onu son kez doyurdu. Koştu Çanakkale'ye, Mustafa Kemal'in askeri oldu. Gün oldu, karnı doydu, gözü doydu. Gün oldu, aç kaldı, susuz kaldı. Gün oldu, toprak onun yatağı oldu. Mehmet, toprağın üstünde 40 günlük asker oldu. Yağmur yıkadı yüzünü, ayaz kuruttu ellerini. Güneş kararttı tenini. Mehmet'in aklı erdi, hatırladı. Babasının gövdesini toprak yaptığını anladı. Babası nasıl toprak oldu? Mehmet, Mehmetçik oldu. Çelik oldu, duvar oldu, Çanakkale geçilmez oldu. Ateş kustu düşman, mermi kustu, bomba kustu. Durdu Mehmet, çöktü dizlerinin üstüne. Kan vardı göğsünün üstünde. Alnını toprağa koydu, toprak kan oldu. Yattı toprağın üstüne 40 günlükken yattığı gibi. Tuttu toprağı 40 günlükken tuttuğu gibi. Mehmet toprak oldu. Toprağa renk oldu. Bitki oldu, yaprak oldu. Bayrağı kırmızı oldu. Gelin kızın halısında boya oldu, desen oldu. Koyuna kuzuya çimen oldu, yün oldu, iplik oldu. Ustanın elinde çanak oldu, çömlek oldu. Aşığın dilinde türkü oldu. 250 bin Mehmet şehit oldu. 250 bin Mehmet toprak oldu. Toprak bize vatan oldu. Bundan tam 100 yıl önce, 18 Mart 1915'te Mehmetçik inançla, azimle, canı pahasına mücadele vererek Türk tarihinde çok özel yeri olan bir destan yazdı. Dünyada eşine az rastlanan bu destanın, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümünü kutluyoruz bugün. 18 Mart'ın Türk tarihi açısından önemini 2013 yılında kaybettiğimiz yazar Turgut Özakman'dan dinleyelim sevgili dinleyicilerimiz. Röportajı 2006 yılında program yapımcımız Didem Östaşbaşı gerçekleştirmişti.
18 Mart'ın Türk tarihi açısından, tarihimiz açısından önemini anlatır mısınız bize?
Memnuniyetle. Osmanlı İmparatorluğu Kanuni Sultan Süleyman zamanında dünyanın en kudretli imparatorluğu. Bir ucu Viyana'da, bir ucu Aden'de, bir ucu Fas'ta. Akdeniz. Türk Gölü. Amiral bir imparatorluk kötü yönetim yüzünden. Direkt küçülüp işte 1912'de biz 3-4 tane uyduruk Balkan devletine Osmanlı ordularının yenilip bozgun üstüne bozgun yaşadığı bir döneme geliyoruz. Çanakkale herhangi bir dış tecavüze karşı işte bir eski toplarla donatılmış durumda. Eğer bizim çağdaş bir toplarımız olduğunu, seri ateşli, uzun menzilli, zırh delici mermileri olan toplarımız olduğunu bilseydi, müttefikler Çanakkale'yi öyle bir donanmayla geçmeye teşebbüs bile etmezlerdi. Ama bizim toplarımız artık çok demodeydi. Balkan Savaşı'nın yenilgisi, o bozgun, ders alıcı oluyor. İşte orduyu yenilemeye çalışıyorlar. Topu bütünüyle, devleti bütünüyle ele almaya cesaret edemedikleri için, ufukları da yetmediği için, hiç olmazsa orduyu toplamaya çalışıyorlar. Almanlarla işte işbirliği yapılıyor. Alman ıslah kurulu dediğimiz bir öğretmenler kurulu Türkiye'ye geliyor. Çanakkale donatırken Almanlara göre bunlarda mesela işte orada 40 batarya varsa bunun 20'si işe yaramaz, buradan çıkaralım diyorlar. İyi ki çıkmıyor. İyi ki çıkmıyor. Her birinin o mütevazi topların bile ileride faydası olmuştur. İşte elimizde mayınlar var. Bu mayınları Türk denizcileri toplamıştır. İşte Rusların döktüğü mayınlar vardır. Batum'a döktüğü mayınlar vardır. İstanbul Boğazı'nın açığına döktükleri mayınlar var. Bunlarla mayın hatları konuyor. Bir iki gemilerden sökülen toplar getiriliyor. Torpido botlar getiriliyor. Denizaltına karşı balıkçı ağa kadar zayıf denizaltı ağları konuyor ki gelen denizaltılar biraz hızlı gelip bunları parçalayıp geçip Marmara'ya girebiliyorlar. Ama ilk defa müttefik donanması 19 Şubat'ta Boğazı işte giriş tabyalarını evvela yıkmak için başlıyor. 18 Mart'a kadar 35 kere Boğazı zorlamışlardır. Amaçları hem girişteki tabyaları, yani topların topluca bulunduğu, göğe korunaklı topların bulunduğu yerleri söndürmek, bitirmek, sonra içeri girmek, en son Kilitbahir ile Çanakkale'de o en yakın yerinde bulunan karşılıklı tabyaları söndürmek, oradan da Marmara'ya geçmek, dolayısıyla İstanbul'u teslim almaya zorlamak. Boğaz'daki durumumuzu biliyorlar. Mayın durumumuzu biliyor. Mermimizin yetersizliğini biliyorlar. Bilmedikleri Türk'ün direnci. Diyelim 8 Mart sabaha karşı Nusrat mayın gemisi gidip 26 tane Erenköy koyuna mayın döşüyor. Onların manevra yaptıkları o kör alana onun farkında değiller. Onun dışında da topçularımız hazırlar. Zırhlıların dayanılmaz ateşinin altında bir fırsat olursa, biraz yaklaşırlarsa biz de topumuzu kınarız umuduyla ateş altında bekliyor bu topçular. Ateş çok yoğunlaşırsa sığınaklara gidiyorlar. Birazcık azalınca tekrar geliyorlar. İlk geldikleri zaman da büyük bir talihsizlik eseri, bir mermi oradaki kara barut deposuna düşüp 80 erimizin de şehit olmasına sebep olmuştur. 19 Şubat'tan sonra havalar bozulunca işte 25 Şubat'ta ikinci bir deneme yapılıyor. 25 Şubat'ta giriş tabyalarını bütünlük ediyorlar. Çanakkale Boğazı'nın içine giriyorlar. İşte iki taraftaki obüs toplarımızı ve en son işte Çanakkale'deki ve Kilitbahir'deki o karşılıklı büyük tabyaları yok etmek üzere başlıyorlar. İşte 26 Şubat'ı var. Karaya asker çıkartıp girişe on topları, sağlam kalmış toplarımızın bile içine dinamit doldurup işte onları patlatıyorlar. Böyle onların ağzı böyle çiçek gibi açılıyor. Çiçek gibi açılıyor. Sonunda 18 Mart günü donanma, dünyanın belki de o güne kadarki en büyük donanması, kara topçusu Çanakkale'deki Türk topçuları mücadele etmek için 11'de Çanakkale Boğazı'na giriyorlar. İrili ufaklı 199'u eski, hepsinin cephanesi sınırlı, 200 küsur topumuz var ama çapları, menzilleri, yani uzaklıkları, işte açıları dolayısıyla bu savaşa bizim sadece 82 topumuz katıldı. Dünyada ilk defa kara topçusuyla deniz topçularının bir düellosu bu. 11'de başlıyor. Akşam saat 6'da bu dünyanın en zengin donanması yenilecek. Arkasını dönüp işte 3 büyük zırhlıları gör. Bunların daha çok o Nusret mayın gemisinin döktüğü o kör noktadaki mayınlardan ötürü battığı anlaşılıyor. Ama bütün gemileri bu boğazımızın iki yakasındaki toplardan çok şiddetli isabetler alıyor. aşağı yukarı 800'e yakın bir denizci kaybı var. 100 tanesi Fransızların Bube zırhlısından. Bir gemi ki içerisinde ters dönüp batıp gidiyor. Ama onları kurtarmak için gelenlere Türk topçusu ateş etmemiş. Yani yalnız milli bir direnci, bu emperyalist ordulara şövalyece dövüş nasıl olur onu da öğrettik. 18 Mart tekrar bu emperyalistler kara ordusuyla bu boğazı yarmaya, geçmeye geleceklerdir düşüncesini. Ama bunu güvenle pekiştiriyor. Şöyle ki biz bunların donanmalarını yenersek ordularını da yenebiliriz. Çok önemli. Bu güven çok önemli. Kendine güven. Geleceğe iyi bakış. O kutlu yolun da o yüzden taç kapısıdır. O milli güvenin yavaş yavaş geldiği yerdir. O güne kadar gazetelerde Osmanlı ordusunun bahsedilir. Çanakkale'den itibaren ordunun adı Türk ordusu. Türk savaşı haline gelir. Devleti kuranız, devletin bütün yükünü çekmişiz, can, man, kan vergisini biz ödemişiz. Ama bu Türkleri bir alt kimlik gibi gören bir Osmanlı yönetimi var. İşte o zaman bu Türk'ün üstüne basılan gibi milli özelliği kalmamış bir kalabalık haline getirilmiş eskiden kendine gelişidir. Çanakkale'nin asıl büyük zaferi budur. Sonra da işte Kurtuluş Savaşı'nın işte hani Çanakkale ruhu dediğimiz şey daha bilinçleniyor, daha yaygınlaşıyor. Daha da büyük mucizeler yaratan Kuvayi Milliye ruhu oluyor. Bizim kara ordumuzu da Balkan Savaşı'nda bozgun üstüne bozgun yaşamış ordu gibi telakki edenler çok çabuk kendilerine gelmişlerdir. Bu orduyu yeni yapan kıyafeti değildi. Kıyafeti yeni değildi. Gene ayakları çıplak insanlarımız var. Onu yeni yapan yeni bilinçti. Çanakkale Savaşı'nın değerini bilmek lazım. Yani ciddi sorun şu, dönemdeki işte bütün anıları ben topladım. Hiçbirinde hurafe yok. Olağanüstülüğü yaratan bizim insanlarımız. Bunlar görevlerini yapmışlar. Allah'tan da yardım istemişler. Allah ne kadar yardım etmiştir o bilinemez. Ama görevinizi yapmazsanız kuru imanla, niyazla, yalvarıyla bir davanın kazanılamayacağını Osmanlı tarihi gösteriyor. Biz Çanakkale Savaşı'na kadar 200 yıl hemen hemen hiçbir zafer kazanmadan yenile İstanbul'un kıyılarına kadar geri çekildi. Demek ki önce bilgi, önce çalışma, önce fen, önce akıl. Yani biz tarihimizi sahiden bilsek Türkiye'yi başka türlü yönetiriz. Türkiye'de başka türlü yaşarız. Bir milli bilinç olmaz ise geride kalana kuru kalabalık denir. Şimdi milliyetçiliğimiz üzerinde tartışmalar var. Çok kısaca söyleyeyim. O yani soya dayalı bir milliyetçilik değildir. Özü yurtseverliktir. Yurtseverlik ne reddedilebilir, ne inkar edilebilir, ne onun karşısında yer alınabilir. Biz tarihten ders alarak bunların da gelip geçeceğini yeniden milli bilinç sahibi olarak daha millileşmek için o süreci başlatacağımıza inanıyorum. Yani bizim birliğimiz bir yerden giderse bir daha dilliğimiz. Anadolu bölünerek tarihte yaşamamış. Öndüğü takdirde bir yarısı öbür yarısına muhtaç olduğu için derhal parçalanıyor, daha küçük parçalara ayrılıyor. Aklın rehberliğinden, kılavuzluğundan feragat ederseniz sonunda bataklığa gideriz, yokluğa gireceğiz. Bize bir de kuvvet bunu yaşatmasın. Bu zaferlerden hem gurur almalıyız hem ibret almalıyız.
Şüheda gövdesi, baksana dağlar taşlar. Orkü olmasa dünyada eğilmez başlar. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse opak alnı değer. Tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kastın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına, uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor. Vurulmuş tertemiz alnından yatıyor bir hilal uğruna yara, ne güneşler batıyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın Sesleri'nde şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz ve sevgili Mustafa Köker telefon attığımızda kendisine hemen merhaba diyelim.
Merhaba, ben de iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederiz, kolaylıklar diliyoruz. Evet, Çanakkale'nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde İngiltere'de bu muhteşem zafer, bu güzel destan nasıl kutlanıyor?
Bilmiyorum, TRT dinleyicilerin bilgisi var mıdır ama İngiltere'de 3 ayrı yerde 3 ayrı Türk şehitliğimiz var. Birisi hava şehitliği, diğeri deniz kenarında Portsmouth bölgesinde deniz şehitliği ve bir de küçük bir Man Adası diye bir adada yanılmıyorsam 2 ya da 3 kara şehidimiz var. Bilgiyi de dinleyicilerimize paylaştıktan sonra Çanakkale'nin 100. yıl anma etkinliklerine söz edebiliriz. Evet, burada da bu şehitliklerin olmasının da mutlaka katkısı vardır. Bu sene Çanakkale anma törenleri oldukça ciddi bir şekilde anılıyor. Bu yıl deniz kenarındaki o Portsmouth dediğimiz deniz şehitliğinde bugün tören yapılıyor. Büyükelçilik ve Londra Başkonsolosluğu buradaki Türk toplumunu organize bir şekilde törene katılması için çağrılar yaptı. Bunun yanında sivil toplum kuruluşları Çanakkale Platformu diye bir platform şemsiyesi oluşturdu. Onlar ayrı bir program yapıyor. Bir de Başbakanlık, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile İngiltere'deki Türk okullarını koordine eden eğitim konsorsiyum işbirliğinde 15'i kız, 15'i erkek olmak üzere Türk okullarında okuyan 30 gencimizi bu sene Çanakkale'ye görmeye, gezmeye götürüyorlar 100. yıl etkinlikleri kapsamında. Ve bunun adı da, bu ziyaretin adı da 100 yıl sonra torunların dedeleriyle buluşması çerçevesinde oluşacak.
Peki bu 30 genç 18 Mart'ta Türkiye'de mi olacaklar, yoksa daha sonrasında mı bir gezi planlandı?
Bize ulaşan bilgilere göre program ilk şeyden başlıyor. Buradayım bugün. Bu gençler 18 Mart Portsmouth'taki Türk Deniz Şehitliği'ni ziyaret edecek, program başlıyor. Türkiye'ye gidişleri ise önümüzdeki günlerde olacak. 31 Mart akşamı seyahate gidecekler ve dönüşlerde 4 insan olacak ama geniş bir program var burada. Bütün Çanakkale ve Gelibolu'daki şehitliklerin ziyaretleri var. Küçük bir İstanbul programı var. Yani bu gençler şehit dedeleriyle buluşurken aynı zamanda belki çoğu Türkiye ile ilgili bilmediği birçok görmediği yerleri görerek yeni bilgiler de edinmiş olacaklar. Yani Türkiye programı 31 Mart'ta başlayacak. 4 Nisan'da sona erecek ama onun öncesi bugün şehitlikte ziyaretteler ve 22 Mart günü de Birinci Dünya Savaşı'nınla ilgili çok önemli bölümlerin yer aldığı Londra'daki Imperial Savaş Müzesi'ni de ziyaret edecekler. Oradan da ön bilgilerle Çanakkale'ye hareket edecekler.
Evet. Peki İngiltere'de yaşayan Türkler şehitlikleri ziyaret edecekler mi bugün? Bahsettiğiniz hava şehitliği, tabii, deniz şehitliği,
Londra'dan
kara şehitliği.
Bugün normal protokol görevlilerimizin dışında halkın da katılımını sağlamak için biri kuzey olmak ve biri güney Londra olmak üzere iki ayrı bölgeden servisler kaldırıldı. Ulaşamayan, çünkü şehitlik Londra'ya oldukça uzak bir mesafede, 1,5 saat kadar bir mesafede olduğu için herkesin kendi imkanıyla ulaşması mümkün olmayabilir. Bunun için organize edildi ve iki otobüs kaldırılarak halkımızın da katılımı sağlanıyor. Hakikaten çok güzel düzenlenmiş bir şehitlik bu Portsmouth'taki. Halkımızın da katılımıyla güzel, tabii şehitleri anma günü ama güzel bir programla yad edilecekler buradaki bu topraklarda yatan şehitlerimiz bugün ediliyorlar.
Evet. Başka ne tür etkinlikler var, anma etkinlikleri sevgili Mustafa Köker?
Bu Çanakkale Platformu diye bir platform oluşturuldu. Bu platformda önümüzdeki günlerde bir konferans düzenliyor yine bu kapsam içerisinde. Konferansa iki profesörümüz konuşmacı olarak katılacaklar. Bu programda 22 Mart günü gerçekleşecek. Bir otelde konferans ve yemekli bir toplantı şeklinde Profesör Gökhan Çetinsay ve Profesör Doktor Çağrı Erhan Çanakkale Savaşı'nda Türk ve dünya tarihindeki anlam ve önemini katılımcılarla paylaşacaklar. Bunun yanı sıra eğer son anda bir programda değişiklik olmazsa Türkiye bu sene 100. yıl etkinliklerini uluslararası alana taşıyor bildiğim kadarıyla. Kraliyet ailesinden Prens Charles'ın da bu etkinliklere katılacağı daha önce açıklanmıştı. Son anda bir değişiklik olmazsa. Bayağı farklı etkinlikler düzenlenecek bu 100. yıla yakışır bir şekilde İngiltere'de. Ayrıca üniversite öğrencilerinden oluşan başka bir grup, onlar tamamen kendileri bağımsız olarak kendi üye arkadaşlar arasında organize ettikleri bir tur düzenliyorlar. İngiltere'deki üniversitede okuyan Türk öğrencilerinin kurmuş olduğu TUSU diye bir öğrenci birliği. Böyle bir etkinlik de olacak. Bunların dışında ise yaklaşık 30'a yakın hafta sonu veya haftanın belli günlerinde Türk dili ve kültür eğitimi veren Türk okullarında da okulların açık olduğu saatlerde Çanakkale ile ilgili programlar düzenleniyor.
Evet, sevgili Mustafa Köker, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milletimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve kahraman askerleriyle birlikte Çanakkale'de bir destan yazdılar ve bu destanın zaferi 100. yılda tüm Avrupa'da, belki dünyanın pek çok ülkesinde de coşkuyla kutlanacak. Siz de İngiltere'deki bu etkinliklerden bizi haberdar ettiniz. Hepsini bir kez daha saygıyla ve rahmetle anarken size de çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle. Dinleyicilerimiz, şimdi de Avustralya'ya bağlanacağız. Sevgili İsmail Kayhan var telefon hattımızda. Merhabalar, Türkiye'den selamlar.
Merhabalar, size buradan gece yarısı oldu. İyi geceler demem doğru olmaz. Merhaba pekala.
Evet, biz iyi geceler dileyelim Avustralya'ya o zaman. Sevgili İsmail Kayhan, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Avustralya'da da pek çok etkinlik düzenlendi tabii. Çanakkale Türk tarihinin en önemli savaşlarından. Acaba orada bu 100. yıl etkinlikleri kapsamında neler vardı? Sevgili Hayatın Sesleri dinleyicilerine aktarabileceğiniz.
Evet, Çanakkale konusu İngiltere'den, Fransa'dan çok daha önemli Avustralya ve Yeni Zelanda için. Çanakkale deyince Avustralyalıların tabiriyle Gelibolu, burada akan sular durur. Ta geçen yıldan başladı buradaki hazırlıklar. Ben neredeyse bir yıl öncesinden hatırlıyorum. Eski başbakanların da aralarında bulunduğu bir ulusal komite kuruldu. 100. yılı nasıl anacağız diye. Aralarında eski başbakanlar bile vardı bu komitede. Yüzlerce sayfalık bir hazırlık raporu hazırladı bu komite. Bugün de bir basın bildirisi geçti elime. Onu vererek başlayayım.
Lütfen.
Gelibolu oyunları düzenleniyormuş oradan. Türkiye'de 25 ile 30 Nisan arasında bir nevi Gelibolu olimpiyatları diyelim. Onun meşalesi bugün Canberra'dan yola çıktı, başkentten. Çanakkale'ye gidecek. İşte 25'inde orada olacak şekilde. Bu sadece küçücük bir şey. Avustralya'da en önemli olaylardan biri de şu günlerde Gelibolu ile ilgili olarak Avustralya Savaş Müzesi'nin Gelibolu 1915 konferansı. O da bugün başladı. 2 gün sürecek. Uluslararası bir konferans. Büyük önemli tarihçiler katılıyor ve bu konferansta bu savaşın neden kaybedildiği tartışılacak. Buna Türkiye'den de yoğun bir katılım var. Bunlardan iki konuşmacıdan söz etmek gerek. Biri Kenan Çelik, diğeri Haluk Oral. Kenan Çelik yaptığı çalışmalar nedeniyle 2000 yılında Avustralya Şeref Madalyası da almış bir kişi. Bu madalya her yıl Avustralya günü olan 26 Ocak'ta kendi alanında önemli işler yapan kişilere verilir ve Avustralyalılara verilir. Birkaç yüz kişi bu her yıl verilen ve bunlardan en önemlisi de yılın Avustralyalısı ilan edilir. Kenan Çelik bu Avustralya Şeref Madalyası almış biri. Diğeri de bir matematik profesörü Haluk Oral. O da tarihe yakınlığıyla bilinir. İngilizce bir kitabı da çıkmıştı, Gelibolu 2015 diye. Haluk Bey de bir Avustralya askerine ait Gelibolu'da bulunmuş bir mataranın sahibini bulma öyküsünü anlatacak. Bu matara kendisinin eline tesadüfen geçmiş. Tabii Gelibolu bu yıl özellikle bu Russell Crowe'un çektiği Water Diviner filminin de etkisiyle Türklerin bakış açısı Avustralya'da çok popüler hale geldi. Water Diviner su arayıcı, işte çölde su arayan biri, çocukları Gelibolu'ya gidiyor. Türkiye'de de izlendi tabii son umut olarak. Crowe'un ben burada bir televizyonda filminin vizyona girmesi dolayısıyla yaptığı bir çıktığı bir programda konuşmasını izledim. İşte Türkler Gelibolu'ya Gelibolu demez, onlar için Çanakkale Savaşı'dır deyince sunucunun ne kadar şaşırdığını hatırlıyorum. Yani Avustralya'da Gelibolu çok önemli, Anzaklar çok önemli, Türkiye'de savaşmış, Çanakkale'de savaşmış Anzaklar ama.
Sanıyorum pek çok okulun bahçesinde de Gelibolu anıtına rastlamak mümkün.
En küçük kasabada bile bir Gelibolu anıtı, bir çam ağacı oradan gelmiş. Hatta Türkiye'den toplar getirmişler. Ben birkaç yerde Türkiye'den getirilmiş Türk topu gördüm. Ayaklarıyla birlikte, yani kocaman şeyler. En küçük kasabada bile bir Gelibolu anıtı vardır. Gelibolu'da ölen Avustralya askerlerinin anıldığı bir anıt vardır. Ormanları vardır, sokakları vardır. Gelibolu Avustralya'da her yerde.
Evet, peki bugün itibariyle Atatürk'ün Anzak askerlerinin annelerine hitaben söylediği, uzak diyarlardan evlatlarına harbe gönderen anneler, gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır sözleri yine Türkçe ve İngilizce okundu mu acaba?
Bu her yerde her zaman olan bir şey. Atatürk'ün o sözleri Avustralyalıların gerçekten içine fazlasıyla işleyen sözler. Ben insanlar tanıyorum, Avustralyalılar tanıyorum. Ben o yazıyı ilk duyduğumda, okuduğumda gözlerim yaşardı diyen bir kadınla tanıştım söz gelimi. Ve işte Avustralyalıların Türkiye'ye ilgisi, bu modern Avustralya'nın Türkiye'ye ilgisinde Atatürk'ün o sözlerinin çok büyük önemi var. Her tarafta o sözler, pek çok yerde Atatürk anıtı da var. Ve tabii bu sözler altında yazılı İngilizce olarak. Atatürk'ün o sözleri Avustralyalı askerler için yazdığı, çocuklarınız bizim çocuklarımızın yanında yatıyor sözleri. Evet. Avustralyalıların içine derinden işleyen bir söz.
Böylece Atatürk'ün de bir dünya lideri olduğunun kanıtıdır bu sözler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili İsmail Kayhan. Avustralya'dan aktardıklarınız için yine birlikte olmak dileğiyle size iyi geceler.
Teşekkür ederim. İyi programlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, hayatın seslerinde şimdi tarihin yazıldığı o topraklara uzanmak istiyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında tüm Türkiye Çanakkale'de buluştu ve TRT Başspikeri sevgili Şener Mete de Çanakkale'de. Hemen kendisine merhaba diyelim.
Bugün merhaba.
Evet, ne güzel o atmosferi kokluyorsunuz. Orada düzenlenen etkinliklere katıldınız sevgili Şener Mete. Bizlere neler aktaracaksınız?
Evet, tabii Çanakkale'de böyle günlerde olmak gerçekten ayrı bir anlam, ayrı bir lezzet tabii ki. Ama şunu söylemek gerekir ki Çanakkale Zaferi'nin, Deniz Zaferi'nin 100. yıl dönümü Çanakkale'de büyük bir coşkuyla kutlanıyor. O kadar kalabalık ki Çanakkale. Bazı sokaklara araçların girişleri yasaklanmış vaziyette ama gün itibariyle baktığınız zaman şu anda sabahtan beri pırıl pırıl bir hava, harikulade bir deniz görüntüsü var. Fakat oldukça da soğuk bir mevsim Çanakkale için. Gerçekten dondurucu bir hava var açık olmasına rağmen. İnsanlar paltolarıyla dolaşıyorlar dışarıda.
Ama tüm bunlara rağmen şehitliklerde anma törenleri yapıldı. Türk yıldızları ve savaş gemileri izleyenleri selamladılar galiba. Siz de soludunuz o havayı değil mi? Stadyumda etkinlikler gerçekleşti.
Sabahleyin stadyumda etkinlikler vardı. Şu anda abidede etkinlikler devam ediyor. Abidede'nin karşısında, yani Boğaz'da Türk savaş gemileri geçiş yapıyor. Sıra halinde Yavuz Midilli türü gemiler geçiş yapıyor. Benim saydığım kadarıyla 6-7 gemi geçiş yapıyor. Ve bir taraftan da Çanakkale'nin kuzey tarafından, Boğaz'ın kuzey tarafından deniz karakol helikopterleri gidiyor. Onlar da Boğaz'a doğru yaklaşıyorlar. Yani etkinlikler denizaltı ve deniz su üstü olmak üzere şu anda etkinlikler halen devam ediyor. Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşmasını yaptı Şehitler Abidesi'nde. Deniz etkinliklerinden sonra da orada şehitler için dua edilecek. Fakat sabahleyin ki fasla gelecek olursak, saat 9.30'da Çanakkale Şehir Stadyumu'nda, 18 Mart Stadyumu'nda törenler düzenlendiği gün.
Evet.
Ki 18 Mart Stadyumu 2 yıldır kapalıydı. Törenler şehir merkezinde yapılıyordu. Tam Cumhuriyet Caddesi'nde yapılıyordu, valiliğin önünde. Bakım bitti ama işte bu arada epey bir 18 Mart Stadyumu'na bütün koltuklar yenilenmiş, işte protokol şeyleri yeniden yapılmış, girişleri vesaire. Biraz UEFA kriterlerinde bir stat haline getirilmiş nispeten. Yeni stadyumda ilk tören 18 Mart bize nasip oldu. Burada sabahleyin başka hiçbir şehrimizde olmayan bir altın madalyanın efendim bayrağımıza toka edilmesiyle başladı tören. ve bu altın madalya sadece bir tane üretildi Çanakkale için. O da bayrağımıza toke edildi. Her yıl böyle bir gösteri yapılıyor. Daha sonra işte gelen başta Cumhurbaşkanı olmak üzere Meclis Başkanı ve diğer zevatın göndermiş oldukları telgraflar okundu. Arkasından işte protokol konuşmaları yapıldı. Belediye Başkanı, Boğaz Komutanı ve Çanakkale Valisi'nin konuşmalarından sonra...
Peki bu arada bir şey sormak istiyorum.
Ahmet Davutoğlu uzun bir konuşma yaptı.
Evet.
Uzun ve aslında oldukça etkili ve coşkulu bir konuşma yaptı diyebilirim. Ve daha sonra işte protokol konuşmalarının bitiminden itibaren de halk oyunları gösterileri, mehteran gösterisi ve geçit töreni yapıldı. Ama bu arada 1915 Alay Sancakları geçit yaptı. Yani 100 yıl önceki sancaklar karşımızdaydı. Osmanlı sancakları karşımızdaydı. O burada savaşan, Çanakkale'de savaşanların torunlarını getirmişler stadyuma. Yani her ailede hemen hemen bir Çanakkale şehidi vardır ama bunların yaşayan yani gazilerin torunlarını veya dedelerinin işte izini takip eden kişilerin stadyumda yer alması gerçekten çok etkileyiciydi.
Peki bir şey sormak istiyorum bu arada. Gençlerin ilgisi nasıldı özellikle? Çünkü Çanakkale Savaşları'nda kaybettiğimiz şehitlerimizin yaşlarının 13 ile 20 arası olduğu düşünülürse gençlerin ilgisi nasıldı Çanakkale Zaferi'nin 100. Yılındaki etkinlikleri?
Evet de gençlerin ilgisi aslında şöyle düşünüyorum, yani Türkiye'deki bütün okulların doğudan batıya, kuzeyden güneye bir program dahilinde bir öğrencinin hayatında en az bir kez Çanakkale'ye devlet eliyle de olsa 2 gün, 3 günlüğüne gelip burada ki şehitlikleri ziyaret etmesi, oradaki cephe hattını görmesi, savaşı ne olduğunu yakinen algılayabilmesi hakikaten çok önemli. Yani buradaki insanlar Çanakkale'ye ilk defa gelen birçok genç gördüm. Ve burada Çanakkale'nin karşıdan karşıya bir hani vapur vasıtasıyla geçilebileceğini dahi düşünemeyen gençler var. Çünkü görmemiş, yani burayı bilmiyor ne olduğunu, boğazın ne demek olduğunu algılayamayan insanlar var.
Evet.
Ama tabii bunları burada hayatları boyunca bir defa olsun gelmiş olsa toplumun biraz daha bilinçlendiğini ve savaşa karşı efendim bir duruş sergileyebileceğini söylemek çok daha kolay olur diye düşünüyorum.
Evet, o zaman bundan sonraki yıllarda umarız gerçekleşir diyelim.
İşte biraz da eğlenmek istiyorlar, coşmak istiyorlar.
Evet.
Mekanını seyretmek, efendim müzik veya işte halk oyunları gösterilerini izlemek onlar için çok önemli. Bugün de işte Çanakkale ile ilgili bir film ilk defa gösterimde olacak bugün galiba, değil mi? Saat 16.30'da.
Evet. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bize oradaki ruhu, bize oradaki atmosferi işte, paylaştığınız, gelen, yaşattığınız için.
Mehter bölüğü geçişi var.
Sevgili Şener Mete. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bize oradaki atmosferi anlattığınız, oradaki ruhu yaşattığınız için. Biz de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Hayatın Sesleri olarak Çanakkale'ye selam olsun diyoruz. Yüreğimiz Çanakkale'de. Kalede.
Çanakkale sevdiğim toprağımdı, taşımdı. Çalışıp kazandığım ekmeğimdi, aşımdı. Çanakkale sevdiğim toprağımdı, taşımdı. Çalışıp kazandığım ekmeğimdi, aşımdı. Sarılmıştı dört yanım, kastedilen başım. Başım feda yurdum, taşına toprağına. Sarılmıştı dört yanım, kastedilen başım. Başım feda yurdum, taşına toprağına. Başım feda yurdum, taşına toprağına.
Çanakkale geçilmez, Türk kefen biçilmez. Bugün Çanakkale'dir, yarın nereye gidilmez. Yalnız kalbesi değil, bir zerresi geçilmez. Canlar feda yurdumun taşına, toprağına. Çanakkale geçilmez, Türk kefen biçilmez. Bugün Çanakkale'dir, yarın nereye gidilmez. Yalnız kalbesi değil, bir zerresi geçilmez. Canlar feda yurdumun taşına, toprağına. Canlar feda yurdumun taşına, toprağına.
Ve işimiz gücümüz yemek köşemizdeyiz. Hayatın Sesleri'nin son bölümünde şefimiz sevgili Özgür Aksu da bizimle birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk,
bu
merhaba.
Güzel ve anlamlı günde herhalde bir Çanakkale yemeği mi tarif
evet,
edeceğiz?
Evet, biz de anlamlı bir menü yaptık bugün. Çanakkale'deki askerlerin o dönemde savaş zamanı yedikleri yemekleri. Bu aralar biliyorsunuz çok konuşuluyor. Yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve ekmek
evet.
Menüleri buydu. Bunlarla savaşıyorlardı. Biz de bugün bunun üzerine gidelim. Hani bunu hatırlayalım. Önemli bir gün. Bizim için çok özel bir gün. Biz de bunu hem yad edelim hem anlamaya çalışalım diye düşündüm.
Çok güzel.
Annem hep böyle bize anlatırdı. İşte o zamanki yokluklarla neler neler yapıldığını söylerdi. Ve hep bununla terbiye edildik. Belki de bu bizim için büyük bir avantajdı, şanslı. Hı hı. Bugün çocuklar anneleri neler neler yapıyor ama yemiyorlar. O yüzden düşünüp bir kere daha, eğer varsa küçük dinleyicilerimiz, bir kere daha düşünsünler. Yani bu vatanı nasıl kurtarıldığını, buralara nasıl geldiğimizi. Evet. Ve annelerinin o yaptıkları yemeklerin ne kadar kıymetli olduğunu unutmasınlar. Bunu da buradan söylemiş olalım.
Evet.
Çok önemli. Bütün imkansızlıklara, bütün yokluklara rağmen dişini ve bileğini sıkıp en çetin şartlarda savaşan askerlerimiz, düşmanı kovup da bağımsızlığımızı tekrar elimize alabilmemiz için yokluklarla, açlıkla mücadele ederek buralara getirdiler bizi. Bu ibretli tablo, her Türk evladı bundan ibret çıkarmalı, hı hı. ders çıkarmalı ve bunları asla unutmamalıyız.
Kesinlikle.
Biz de bugün o zamanki menüyü, yağlı buğday çorbası ve üzüm hoşafını anlatacağız. Bu akşam yapalım, yiyelim ve hem analım, hem yad edelim, hem de onlar için dua edelim diye.
Evet.
Yani idrak etmek çok önemli, anlamak kesinlikle. Çok önemli.
Evet.
Hemen başlayalım.
Lütfen başlayalım.
Yağlı buğday çorbasını o zamanki sistemle yapacağız. Yani işte tatlandırmadan, üzerine ekstra bir şeyler koymadan olduğu gibi yapacağız. Malzemelerimiz yarım su bardağı aşurelik buğday, 2 yemek kaşığı un, 8 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı tereyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biber. Ki o zaman tereyağı yok. Belki
yağ bile.
Yağ bile evet. yok. Karabiber, kırmızı biber hak getire.
Evet.
Bunlar aslında olmayan şeyler. Mesela bunu et suyuyla pişirsek çok daha lezzetli, çok daha güzel olur ama koymayacağız.
Evet, evet.
Bugün koymayacağız. Aşurelik buğdayları yıkayacağız. 4 su bardağı suyla yumuşayıncaya kadar, yani 30 dakika kadar haşlayacağız. Sonra tereyağımızı ya da yağımızı tencereye koyacağız. Yakmadan eriteceğiz ve aynı tencerede unla beraber kavuracağız. 4 su bardağı sıcak suyu üzerine ekleyeceğiz. Kaynamaya bırakacağız. Et suyu koyabiliriz ama koymuyoruz. Ondan sonra üzerine
bugün için koymuyoruz.
Bugün için.
Başka gün
tabii
yaptıklarında koyabilirler.
Sonra buğdaylarımızı çorbaya ekleyeceğiz. Karıştıracağız ve kaynamaya bırakacağız. Sonra aldıktan sonra biraz yoğunluğunu aldıktan sonra üzerine sütümüzü ekleyeceğiz bir su bardağı. 5 dakika daha pişireceğiz. Çok fazla pişirmeye gerek yok. Sütü koyduktan sonra kesilir çünkü kötü olur. Tuz ve karabiberi ekleyip sıcak servis yapacağız ve yiyeceğiz. Yanında bir kuru ekmek ve bir bardak suyla beraber.
Belki süt bile yoktu tabii o zamanında. Tabii ki. Ama biz biraz daha birazcık evet.
Bugünkü yapılış halleriyle yapıyoruz.
Evet.
Üzüm hoşafı çok kolay zaten. 250 gram kuru üzüm alacağız. 2 su bardağı şeker ve 5-6 bardak suyla pişireceğiz. Şöyle kuru üzümlerin saplarını ayıklayacağız önce. Çöplerini yani.
Hı hı.
Üzümleri tencereye koyacağız. 5-6 bardak su ilave edeceğiz üzerine. Sonra yumuşatana kadar onları pişireceğiz. Üzerine 2 su bardağı şekeri ekleyeceğiz. Ondan sonra da kaynatacağız. 2 taşım kaynadıktan sonra da alacağız kaselere, soğutacağız. Soğuk soğuk içeceğiz.
Evet, yanında da kuru ekmek.
Kuru ekmek, su. Bundan sonra da başka da bir şey yok.
Evet.
Bunu anlamak için, idrak etmek için önemli. Çok önemli
kesinlikle,
şeyler.
Kesinlikle, kesinlikle. Ne zor şartlar altında edinildi bu vatan, değil mi?
O aynen öyle.
O bilinci ne yazık ki hala idrak edemiyoruz. Turgut Özakman'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin önemi sözüdür derdi Çanakkale için. Gerçekten öyle. Az önce de bir röportajını 2013 yılında vefat etmeden önce bir röportajını yayınladık. Hem kendisini saygıyla, rahmetle almış olduk hem de dinleyicilerimizle paylaştık gerçekten. Evet, sadece geçmişimiz değil Çanakkale aslında. Baktığımızda geleceğimizde ama o bilince erişmek önemli.
Çok önemli. Bu vesileyle Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nün bir kahraman olan ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, bugün buralara gelmemize sebep olan herkesi de anmış olalım. Ruhları şad olsun. Minnetle, şükranla bir kere daha hatırlamış olalım.
Evet, kesinlikle. Bugün Çanakkale'de tüm Türkiye buluştu. Bizim de yüreğimiz orada attı, bağlandık. Oradaki atmosferi, hatta sevgili Şener Mete de büyük bir heyecanla,
coşkuyla
büyük bir
anlattı.
Coşkuyla anlattı. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Tabii 100 yıl önce yaşanmış bir olay ve insanlarımızın yüreğinde, beyninde tazeliğini hep korumakta. Benim Çanakkale deyince o buğday
çorbası
ve kuru üzüm hoşaflı hani vardır menü. Ya
evet asılıdır.
O asılıdır her
karavana
yerde.
Karavana menüsü.
Hı hı. Hep onu gelir gözümün önüne. Gerçekten bunları idrak etmeliyiz. Bu bilince sahip olup vatanımıza sahip çıkmalıyız.
Çıkmalıyız ve bunu da daha sonraki nesillere aktarmayı da unutmamamız lazım.
Hı hı.
Şimdi acaba nereye gitsek, nereye kaçsak, bir hafta sonu gitsek, bir yerlere gitsek diyorlar ya.
Bir Çanakkale'yi
bir Çanakkale,
gidip görmek
çocukları
lazım,
alıp götürseler, eğer gitmeyenler varsa, görmeyenler varsa ki çok, gidip görseler, o siperlerin içine girseler, orada neler yaşandığını, o havayı teneffüs etseler, oradaki meşhurdur rüzgar, oranın meşhurdur, o rüzgarı gidip bir rüzgara gösterini bir verseler, bir görseler oradaki atmosferi.
Ki bugün çok soğukmuş orada
bugün
hava.
Düşünün.
Bugüne rağmen, o soğuk havaya rağmen insanlar orada bugünkü anma etkinliklerine katılmaktan da geri durmadılar. Peki haftanın başından beri Çanakkale deyince ne anlıyorsunuz diye soruyoruz sevgili dinleyicilerimize. Hatta onlara hatırlatalım telefonlarımızı. Çanakkale deyince ne anlıyorsunuz diye soralım. Sizden de cevabı alalım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz. Son 3 dakikamız, yarın programımız başladığında da arayabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizlere ulaşmanız, hatta bugünkü menümüze de ulaşmaları mümkün. Tarifini almak için bu akşam evlerdeki menü bu olsun diyoruz. Ve soruyorum, Çanakkale deyince siz ne anlıyorsunuz?
Tarihe altın harflerle yazılmış, binlerce şehitimizle yazılan bir destan. Ve bütün dünyaya bizim bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, konu vatan olduğu zaman neler yapabileceğimizi gösteren büyük bir ders. Ve Çanakkale geçilmez. Geçilmedi, geçilmez.
Evet.
Hep aklımda bu vardır Çanakkale deyince. Çanakkale geçilmez.
Bakalım dinleyicilerimiz için neler ifade
ne
ediyor.
Ne ifade ediyor onlar için?
Bekliyoruz onlardan gelecek cevapları da. Cuma günü çekeceğimiz kurada bir dinleyicimiz bizden bir armağan kazansın istiyoruz. Bugün için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Özgür
ediyorum.
Aksun'a. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri. Bugün bütün programımızı Çanakkale'ye ayırmaya çalıştık. Ve diyoruz ki Çanakkale'de başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, milletimizin önderi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve o atsız kahramanları, askerlerimizi bir kez daha saygıyla, minnetle anıyoruz. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü kutlu olsun diyoruz. Bu kutlamalar tabii ki bugün için değil, bundan sonra da ülkemizde olduğu gibi yine dış dünyada da devam edecek. Biz de yine bu paylaşımları sizlere aktarmaya devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Evet, bugünlük bu kadar. Programı sizler için Didem Öztaşbaşı, Şule Çankaya, Özlem Yalçın hazırladılar. Kumanda masasında Recep Özlem ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar derken yarın 15 haberlerinden sonra yine birlikte olmayı diliyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.